Ayrım 11.
Dünya tarihinin bu dönüşüm noktasında karşımıza çıkan sorun ya da açmaz, şu ana kadar hayatın sadece protein ve nükleik asit gibi iki temel yapı maddesi olmaksızın olanaksız olduğunu tartışmasız benimsememizden kaynaklanmaktadır. İşte bu yüzden de gelişmenin akla gelebilecek onca olanak arasında bu iki yapı taşını kendine favori seçerek bunların dışında kalan, neredeyse sayısız atom kombinasyonlarını bir kenara bırakmış olması akıllara durgunluk verecek bir olaya dönüşüyor. Ne var ki proteinlerin üzerine kurulmamış olan ve canlı yapının inşa planını kuşaklar ötesine taşıyan ve çoğalmak için nükleik asit bileşiklerini kullanmayan bir hayat biçimini tanımadığımız gibi onu tasarlayamıyoruz da. İyi de bu başka türlü bir hayatın olamayacağını mı gösteriyor? Yoksa gene durumu insan merkezci bir yaklaşımla yorumlama alışkanlığının tipik bir örneğiyle mi karşı karşıyayız? Bu soruya evet karşılığını verdiğimiz anda üçüncü bir olanak bulunduğunu da anlamakta gecikmeyiz. Belki de Array efektinin sonucunda yer tarihinde ortaya çıkan durumun gösterdiği özellik öyle pek olanak dışı, salt bir kezlik bir rastlantı ya da şu ana kadar sandığımız gibi amaca yönelmiş bir planın sonucu değildi. İnsan merkezci yaklaşma alışkanlığından kendimizi sıyırdığımız andan başka deyişle sadece proteinlerin ve nükleik asitlerin birer madde yapı taşı olarak hayatın hizmetinde olmaları, yani hayatın biricik temel öğesi olmaları halinde hayatın mümkün olabileceğini söyleyen anlayıştan, bu yeryüzü koşullarınca sınırlandırılmış ve belirlenmiş anlayıştan yakamızı kurtardığımız andan itibaren çözümsüz gibi görünen sorunlarla birlikte birbiriyle çelişir görünen açıklamalar da ortadan kalkmaya başlar. Bu andan başlayarak ötekilere göre akla çok daha yakın, çok daha sade ama sonuçları bakımından çok önemli bir açıklama yapma olanağına da kavuşuruz. Bu üçüncü yol için artık ne amacı önceden belirlenmiş hedefli bir doğaüstü gücün müdahalesini ön koşul olarak aramaya, ne böyle bir müdahalenin olanaksızlığını kanıtlamaya çalışmaya, ne de alabildiğine uç, handi ise olanaksızlığın sınırında bir rastlantının varlığını benimsemek gibi doyuruculuktan uzak varsayımlara bel bağlamaya gerek vardır. Ötekilere göre alabildiğine yalın bu açıklamanın temelinde her şeyin doğal yollardan gerçekleştiği varsayımı yatar. Yerküredeki evrim bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce proteinlerin ve nükleik asitlerin oluşmasına elverişli bir ortamı sağladığında söz konusu iki polimer kaçınılmaz şekilde belirli bir ortalama miktarın üzerinde birikmeye başlamışlardır. Ve daha sonra yeryüzünde hayat ortaya çıktığında ayağını sadece ve sadece hazır bulduğu bu iki yapı taşı üzerine basmıştır. Çünkü başka seçeneği yoktu. Bu iki temel madde hayatın evrimi bakımından gerekli karmaşıklığa sahip olmakla kalmıyor, o aşamada yeryüzünde yeterli miktarda bulunma ayrıcalığını da elinde tutuyordu. Hayat gelişme yönünde attığı adımın aynısını, aynı ölçüde karmaşık ve gelişmeye elverişli bir dizi başka molekülle de gerçekleştirebilirdi. Bu tek varsayımı yukarıdaki açıklamanın üstüne eklersek, artık ortada ne birbiriyle tutarsız bir bütün oluşturan açıklamalar, ne de yorumlanması olanaksız durumlar kalır. Gerçi hayatın başka bir dizi molekülle de yola çıkma olasılığının var olmuş olduğu varsayımına ilk ağızda kafamız pek yatmayabilir. Ama bu varsayımın öteki birçoklarından daha fazla akla yatkın olduğunu ve gerçekleri zorlama gibi bir duruma yol vermediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Sözünü ettiğimiz bu varsayımlarla sorunu çözmeye kalkıştığımızda, yerkürenin o günkü koşullarında, evrimin hayat için vazgeçilmez o iki temel yapı taşının doğuşuna yol açan o rotayı nasıl olup da izlediği türünden bir soruyu açıklama zorunluluğuyla artık karşı karşıya gelmeyiz. Gelişmenin bu iki molekülü meydana getirdiğini ve bunu hazırlayan nedenleri bir bir gözden geçirmiştik. Olup bitende öyle esrarengiz ve akıl karıştıracak bir yan yok. Evet, dediğimiz gibi hayat sadece bu iki yapı taşını kullandı. Çünkü o sıralarda ortalarda kullanabileceği daha elverişli bir madde yoktu. Ötekilere göre çok daha doyurucu ve akla uygun bir üçüncü açıklamanın en önemli sonuçlarından birini de bu akıl yürütmeyi sondan başa doğru değerlendirerek başka deyişle sonuç olarak ortaya çıkmış hayat olgusundan hareket ederek elde ederiz. Uzayın başka bir yerinde değil de, özellikle tam bu bölgesinde hayata elverişli bir ortamı sağlayan, eşsiz koşulların akıl almaz zincirler kuran rastlantılar sayesinde ortaya çıkmasıyla, yeryüzü de hayatla bezenmiştir diye düşünmek yerine, yeryüzünde hayat vardır. Çünkü hayat dediğimiz olay, kendisini gerçekleştirmek bakımından öylesine evrensel bir potansiyele sahiptir ki, proteinler ve nükleik asitler gibi sadece iki molekülün birer başlangıç basamağı oluşturdukları ilkel yeryüzündeki o alabildiğine zorlayıcı ve eşi örneği bulunmayan koşullarda bile biyolojik bir evrimin gerçekleşmesi mümkün olmuştur diye düşünmek çok daha doğrudur. Bir daha dönmemek üzere bu noktadan ayrılmadan önce doğa bilimcilerin gözünde bu varsayımlara dayalı üçüncü açıklamanın ikinciye göre niçin daha doyurucu ve daha akla yatkın olduğunu da göstermemiz gerekiyor. Unutmamamız gerekir ki düşünce tarihi içindeki rastlantıların beslediği ve yüzyıllardır süre gelmiş tek yanlı bir eğitim idealinin kaçınılmaz sonucu olarak bugün Avrupa kültürünü temsil eden toplumlar bile öyle bir bilinç düzeyinde takılıp kalmışlardır ki bizim gibi doğa bilimi ile doğa felsefesi arasındaki alanda dolanıp duran birinin tanrı müdahalesi olmayan bir evrimi savunurken sürekli yanlış anlaşılma tehlikesini göz ardı etmemesi ve adım başı bu yanlış anlaşılmayla hesaplaşması kaçınılmaz olmaktadır. Böyle olunca aslında kendiliğinden anlaşılır bir şeyi burada bir kez daha üstüne basa basa hatırlatmak zorundayız. Değindiğimiz üçüncü açıklamanın bilim adamlarının gözünde ikincisinden daha üstün bir yerde bulunmasının nedeni, bir yaratıcı tanrı doğayı yaratan fizik ötesi bir gücü işin içine katmaması değildir. Gerçi Tanrı'nın varlığına inanmayan birçok bilim adamı vardır ama bunların sayısı her zamankinden fazla değildir. Tanrı'yı işin içine katmayan bu son açıklamaya bilim adamlarının itibar etmelerinin nedeni, bu varsayımın doğaüstü, fizik ötesi oldukları için ispatlanması olanaksız etmenlere başvurmadan sorunu halletmesidir. Çünkü doğa bilimi açıklamalar yapabilmek için yalnızca somut, ölçülebilir ve nesnelleştirilebilir etmenleri, süreçleri ve etkileri göz önünde bulundurarak evreni, dünyayı ve doğayı kavrama girişiminden başka bir şey değildir. Ama öte yandan bir doğa bilimcisi için de geçerli bir ilke vardır. Bütün bu açıklamalar, olup bitenlerin ve etkilerin gerisinde, kim bilir belki de doğal olanın ötesinde bir yerlerde konumlanmış, bazı gerçekliklerin ya da bütün doğa olaylarını mümkün kılan ve bu olayların akışını yönlendiren yasaların da temeline atmış bir tanrının bulunup bulunmadığı konusunda da herhangi bir fikir ileri sürüldüğü anlamına gelmemektedir. Bu konu açıklamanın ilinti alanı dışında kalmaktadır. Ama öte yandan bu son açıklamaya destek verir görünen bir düşünceye daha burada yer vermek gerekir. Bir an için evrenin her şeye gücü yeten, imkansızlık diye bir şey tanımayan bir yaratıcısı bulunduğunu varsayacak olursak, bu yaratıcının ikide bir de işin orasından burasından düzeltici müdahaleler yapmak zorunda olduğunu düşünmek, Tanrı düşüncesiyle çelişen bir biçimde Tanrı'yı açıklamak gibi bir tutarsızlık içine düşmek demektir. Öyle ya, bir yandan o dinlerde tasarlanan evren yaratıcısının gücü her şeye yettiğine göre, aynı yaratıcının elinden çıkmış olması gereken evrenin işleyebilmek için ikide bir de yaratıcısının müdahalelerine ihtiyaç duyacak kadar kusurlu olduğu anlayışını birbiriyle bağdaştırmak olacak iş değildir. Yıldızların, yeryüzünün ve atomların uzun zamandır sır olmaktan çıkmış doğal yasalar uyarınca doğal bir gelişmenin akışı içinde ortaya çıkmış olduklarından bugün artık kimse kuşku duyamaz. Hal böyleyken, varlığın doğal yoldan bir kez ortaya çıktıktan sonra bundan böyle yoluna devam edebilmek, daha doğrusu bu başlangıç evresinden öteye geçebilmek için bu kez dıştan gelme yeni bir itici güce, bir dış müdahaleye gereksinme duymuş olduğunu ileri sürmek, bu evrende bir kurma hatasının bulunduğu anlamına gelmez mi? Bir şey daha var. Biz genellikle cansız, organik olmayan dünyayı, organik dünyadan daha yalın, daha az karmaşık ve buna bağlı olarak da daha kolay anlaşılır, hiçbir esrarengiz yanı olmayan bir olgu olarak görme eğiliminden kendimizi kolay kolay alamamaktayız. Bu oldukça aldatıcı ve saf yargıyla desteklenmiş gözlemleme alışkanlığıyla var olana baktığımızda, dünya ya da evren bize üzerinde oyunların sahnelendiği cansız, edilgen bir sahne gibi yansır. İnsanoğlu bu görünürdeki cansız dünyanın kendisine sunduğu sahnede, sanki kendi dışındaki öteki canlılarla birlikte kendi tarihinin oyununu sahneler gibidir. Hemen herkes, insanoğlunun varoluş tarihine oynadığı bu sahnenin oyuncularından çok daha az ilginç olduğunu ya da daha az ilginç olması gerektiğini düşünmektedir. Öyle ya, sahne kulislerinin mekanik aksamının, o cansız mekanizmanın, hareket ve eylemleriyle oyunun asıl akışını oluşturan ruhsal yaşamdan daha ilkel ve ondan çok daha kolay kavranır olduğundan kim kuşku duyar ki? Ne yazık ki bu saplantı da temelden yanlıştır. Çünkü bize doğadaki yerimize ve konumumuza ilişkin gerçekliği tepe taklak ederek sunmaktadır. Bilim doğanın derinliklerine daldıkça, bir yanda bir sahne, bir yanda da onun üzerinde oyun oynayan aktörlerin bulunduğu yolundaki sözde gerçekliği yansıtan benzetmenin berbatlığı da su yüzüne çıkmaktadır. Doğaya ilişkin bilgilerimiz arttıkça, edilgen bir sahne gibi gördüğümüz, cansız, organik olmayan dünyanın gerek yapısı, gerekse işlevleri bakımından en az canlı doğanın ürünü olan bizler kadar karmaşık bir organizasyon gösterdiğini, alabildiğine karmaşık bir yapıya sahip olduğunu hayretle görüyoruz. Elementer parçacıkların özellikleri ne kadar şaşırtıcı ise, bedenimiz de dahil olmak üzere, dünyayı oluşturan her şeyi etkileriyle ortaya çıkaran doğa yasaları da, aynen canlı bir hücrenin yapısı kadar esrarengiz ve şaşırtıcı, en az canlı hücreler kadar araştırılması güç birer olgudurlar. İş bu kadarla da kalmaz. Canlı cansız konusundaki ağırlık noktalarının dağılımında yeni bir dengeye, yeni bir düşünme alışkanlığına geçmemiz için başka nedenler de vardır. Başlarda da üstüne basa basa belirttiğimiz gibi, bizi bu çalışmada yönlendiren temel düşünce motiflerinden biri, yalnızca canlı doğanın belirli biçimlerine değil, aynı zamanda kendi varlığımız bakımından tipik görünen birçok özelliğe ilişkin kararların, bugüne kadar sana geldiğimizin aksine, daha evrenin başlangıç aşamalarında bir anlamda alınmış olduğudur. Milyonlarca yıllık bir serüvenden sonra gele gele hayatı ve bilinci ortaya koymuş olan gelişmenin, başka deyişle evrimin, kendi ürünleri üzerindeki etkisini nedense garip bir şekilde küçümseyip durmuşuz. Artık ağır ağır da olsa kendimizi bu gelişmenin ürünü olarak görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu gelişmenin bağlı olduğu yasalar ve özlediği tarih rotası, gerek bizi gerekse dünyamızı tepeden tırnağa, en küçük ayrıntılara kadar biçimlemiş, her şeye damgasını vurmuştur. Hayatın planlarının cansız doğada belirlenmiş olduğu anlayışını destekleyici, kuşkuya yer vermeyen bir kanıta daha önce değinmiştik. Array efektiydi bu kanıt. Array efektinin o ilk atmosferde yol açtığı gelişmeleri ve sonuçlara baktığımızda şaşmaz bir yargıya varırız. Biyolojik evrimin başlamasından daha milyonlarca yıl önce, bileşimindeki özelliklerden ötürü o ilk atmosferin içinde gelecekteki hayatın hangi temel yapı taşları üzerinde kurulacağına ilişkin karar da hazırlanmıştı. Atmosferin volkanik kökeninden ötürü sahip olduğu kimyasal yapı ile mor ötesi ışınların etkisiyle gerçekleşen süreçler sonunda serbest kalıp atmosfere geçen oksijen arasında kurulan karşılıklı etkileşimin rastlantısal fizik koşulları öteki polimerlerin hayata geçebilme şansını yoğa indirgeyerek kullanılabilecek onca molekül arasından bugün bildiğimiz sadece bu iki molekülü seçmişler, başkalarına var olma olanağı bile tanımamışlardır. Tartışmayı burada noktalayıp yeniden atmosferimize dönelim. Bir mor ötesi ışık filtresi olarak atmosferin önemi üzerinde daha önce durmuştuk. Son yıllarda güneş ışığını engelleyen atmosferin dışına roketler sayesinde çıkma olanağı kazanan bilimsel incelemeler, güneşten yayılan mor ötesi ışığın frekans alanındaki enerjinin tümüyle yeryüzüne ulaşmış olması durumunda, dünyada hayat namına bir şey kalmayacağını kesinlikle göstermiştir. Atmosferin güneşin mor ötesi ışın alanında kalan belirli frekans bantlarını yutmaması ve bunların yeryüzüne inme şansını elde etmeleri halinde, güneş yeryüzünü tıpkı ameliyathanelerde mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan mor ötesi lambaların yaptığı gibi sterilize ederdi. Böyle bir temizlik hareketi sonunda yeryüzünde tek bir canlı kalmayacağı kesindi. Öte yandan Mars yüzeyinde bugüne kadar gerçekleştirilen gezegen sondajlarından elde edilen görüntüler, yeterli yoğunluğa ulaşmış bir atmosfer kuşağının meteor, göktaşı, yağmurlarına karşı ne denli etkin bir kalkan oluşturduğunu gözler önüne sermektedir. Gökbilimciler büyüklük ve yoğunluk bakımından bizim gezegenimizi andıran, ancak atmosferden yoksun öteki gezegenlerin göktaşı bombardımanları sonucunda delik deşik bir yüzeye sahip olduklarını tahmin ediyorlar. Bu olgu Ay, Merkür, Plüton, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün içinde, bunların çevrelerinde dolanan 29 uydu içinde geçerlidir. Gerçekten de atmosferimiz bir hava deposu olma özelliğinin yanı sıra masif gök taşlarına karşı alabildiğine güvenilir ve etkili bir koruma kalkanıdır da. Bildiğimiz gibi bu kozmik gülleler atmosferimize girerken taşıdıkları yüksek hız nedeniyle atmosferimize sürtünür sürtünmez havayla temas sonucu anında öylesine ısınıp korlaşırlar ki birkaç istisna dışında hemen tümü yeryüzünün çok yükseklerinde yok olup giderler. Denizlerin yanı sıra atmosferimiz dünyanın en önemli iklim düzenleme mekanizmasını da oluşturur. Gün boyu güneşten ışınlanma yoluyla gelen ısının büyük bir bölümünü gece boyunca saklayan atmosfer, yeryüzündeki gece gündüz arasındaki ısı farkının tıpkı ayda olduğu gibi çok büyük olmasını önler. Atmosfer ısıyı sadece saklamakla kalmaz, aynı zamanda sağa sola taşıma görevini de yerine getirir. Atmosferin içinde her yana hareket eden termik akımlar yani rüzgarlar, dünyanın çeşitli bölgeleri arasındaki ısı farklılıklarının büyük olmasını önlerler. Aynı termik akımlar gerek okyanuslardan, gerekse yer kabuğunun nemli bölgelerinden güneş ısısı nedeniyle buharlaşıp yükselen suyu dünyanın bir ucundan başka bir ucuna taşıyıp çeşitli bölgelerde yağmurların yağmasını sağlarlar. Atmosfer olmasaydı bütün bu saydığımız doğa olaylarının gerçekleşmesi de olanaksız olurdu. Öte yandan erozyon da iklimi ve atmosfer koşullarını etkiler. Günlük yaşamın perspektifinden baktığımızda erozyon, peşi sıra bir sürü olumsuzluğu da getiren bir doğa olayıdır. Gel gelelim aynı aşındırma olayının yer kabuğu üzerinde milyonlarca yıldan beri bu yana yol açtığı hareketler olmasaydı, yeryüzü bugün hala bundan 4,5 milyar yıl önceki görünümünü korurdu. Katılaşmayla birlikte oluşmuş çıplak volkanik kayalardan geçilmeyen bir yer kabuğu. Küçük gök taşlarının neredeyse ölçülmesi olanaksız bir zaman süresi içinde süre gelmiş, ardı arkası kesilmeyen bombardımanlardan ötürü bu volkanik kabuğun en dış yüzeyi ipince bir tozla örtülü olurdu. Tıpkı ay yüzeyi gibi. Yeryüzünü verimli, bereketli, hayat taşıyan bir gök cismine dönüştüren toprak, kil, kum ve bütün öteki zemin öğeleri hava ve rüzgarın ürünüdürler ve sadece bir atmosfer ve onun hareketinin özellikleriyle ortaya çıkmışlardır. Günlük yaşamımızda çevre diye nitelendirdiğimiz ortama, atmosferin kendisini ve etkilerini katarak çevre olgusuna yeni bir anlayışla yaklaştığımızda karşımıza oldukça şaşırtıcı ve ilgi uyandırıcı bir olaylar listesi çıkacaktır. Biz burada böyle bir listenin dökümünü yapacak değiliz. Bunun yerine günlük yaşantımızla öteki çevre olaylarından çok daha iç içe geçmiş, neredeyse onun ayrılmaz bir parçası olan bir başka olayın üzerinde durmayı yeğleyeceğiz. Ama işte ele alacağımız olayın hayatımızın günlük serüveniyle çok yakından ilgili olması nedeniyle onu anlatabilmek için rotamızı değiştirerek küçük bir ara sokağa sapmamız gerekiyor. Estetik alanına giden sokaktır bu. Çünkü bize ne kadar şaşırtıcı gelse de dünya atmosferi o kendine özgü bileşimi ve buna bağlı özellikleriyle estetik dünyamızın alışkanlıklarını belirlemekten geri kalmamıştır. Burada ne demek istediğimizi anlatabilmek için kestirme bir yol izleyerek modern uzay araştırmalarından elde ettiğimiz yakın tarihli bir olaya dikkati çekmekte yarar olacaktır. Henüz bir sorun olarak daha doğru dürüst algılanmamış, gündeme taşınmamış bir durumdan söz etmekteyiz. Ayın yüzeyinin ne renk olduğu sorusu, hala kimsenin yanıtını doğru dürüst veremediği bir soru olma özelliğini korumaktadır. Oysa son yıllarda ayın yüzeyinin fotoğrafları, çeşitli uzay sondaj araçlarının yardımıyla renkli olarak binlerce kez çekilmekle kalmamış, aya ayak basan insanlar onu gözleriyle görme, daha doğrusu ona gözleriyle bakma olanağı bulmuşlardır. Bu durumda yukarıdaki ayın renginin bilinmediği saptamasının oldukça önemli bir soruna parmak bastığı da kendiliğinden anlaşılmaktadır. Gerçi ayın yüzeyine inen insanların çıplak gözle bakma olanağını bulmuş olduklarını söylerken aslında biraz daha temkinli konuşmamız gerekirdi. Çünkü oraya inen insanlar bakışlarını herhangi bir yere yönelttiklerinde atmosferden yoksun bu yörünge komşumuzun yüzeyine ulaşan ışık insanların gözlerine öylesine şiddetle yansır ki gözlerinin önünde koruyucu herhangi bir araç olmaksızın doğru dürüst bir şeyler görmeleri olanaksızdır. Bu nedenle uzay başlıklarının gerekli yerleri belirli saydam siperlerle donatılmıştır. İşte ay yüzeyini gözlemlerken bu nedenlerle ona ancak araçlar üzerinden yani dolaylı bakmakla kalmıyoruz. Bize ulaşan fotoğraflarda gene bir aracın üzerinden dolaylı sunulmuş olduklarından ay ile ilgili gözlemlerimiz tam bir dolaylılığın etkilerini taşırlar. İşte bu dolaylılığın sonuçlarına da hemen hepimiz tanık olabiliriz. Bunun için söz konusu komşumuzun herhangi bir dergideki fotoğraflarından birine bakmamız yeter. Bir dizi renkli fotoğraf bize ay taşının mavi yeşil arası bir renkte olduğu izlenimini verdikten sonra hemen bir başka dergideki başka görüntüler bizi bir anda tereddüte düşürmeye yetecektir. Çünkü bu yeni fotoğraflarda ay taşı açık mavi ya da belki toprak sarısı, bej arası bir ton skalası üzerinde gezinip durmaktadır. Diyelim ki ille de kesin bir yargıya varmaya kararlıyız ve kalkıp astronotların sözlü ifadelerinin ya da gözlemlerini saptadıkları protokollerin yer aldığı yayınlara başvurduk. İşin içinden o anda çıkabileceğimizi sakın sanmayın. Çünkü astronotlardan biri ay yüzeyinin peynir yeşili bir renkte olduğunu ifade etmişken, bir diğeri sarımtırak ya da ne bileyim açık kahverengi olduğunu ileri sürmüştür mutlaka. Bu renklerin hangi yoldan olursa olsun algılanması sırasında beliren farklılıkların ne kadarının dünya dışındaki bir ortamda, yani ayda kullanılan ışık filtrelerinin hesabına yazılabileceğini, ne kadarının ise bize öteki renklerle herhangi bir karşılaştırmalı algılama yapma olanağı vermeyen, bildik, alışıldık çevrenin renklerinden yoksun, tanımadığımız bir ışık ortamının renk algılarının farklılığından, daha doğrusu böyle bir ortamda renklerin değişik algılanmasından kaynaklandığını bilmemize imkan yoktur. Bunları söylemekle asıl soruna hala değinmiş olmuyoruz. Çünkü bütün bu farklılıklara, değişik algılara ve dolaylı gözlemleme şansına karşın ay yüzeyinin nesnel olarak gerçek bir dış görünüşü, yani gerçek bir rengi olduğu konusunda kimin kuşkusu olabilir ki? Ama işte yukarıda değindiğimiz nedenlerle irili ufaklı birçok açmaz, bilgilerde bazı kopuklar ve boşluklar kendilerini duyurmaktadırlar. Ne olursa olsun bütün bunların günün birinde ortadan kaldırılabileceğine ilkece inanmaktayız.